Ayrımı 4, görevde yükselme ders notları, sayfa 44. Atatürk ilkeleri. Atatürk ilkeleri cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık olarak 6 başlık altında toplanmıştır. Atatürk ilkeleri 1937 yılında Yeni Türk Devleti'nin temel ilkeleri olarak anayasaya girmiştir. Cumhuriyet, devlet yönetiminde ulus egemenliğine dayanan ve serbest seçimi kabul eden, vatandaşın devlete, devletin de vatandaşa karşı hak ve ödevlerini en iyi düzenleyen bir yönetim biçimidir. Atatürk Cumhuriyetçiliği, ulusal egemenliğe ve kişinin özgürlüğüne, yani demokrasiye dayanır. Vatanın bütünlüğü, ulusun egemenliği ve bölünmezliği milliyetçilik ilkesinin esasını oluşturur. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi, Türk ulusunu içtenlikle sevme, çağdaş bir toplum olarak yüceltme ve onun uğrunda her türlü özveriyi gösterme anlayışıdır. Atatürk'e göre dini, mezhebi, dili ne olursa olsun kendini Türk hisseden, Türk bilen ve Türk olarak yaşayan herkes Türktür. Bu anlayışın gereği olarak bugünkü anayasamızda Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür ifadesine yer verilmiştir. Atatürkçülüğün milliyetçilik ilkesi bütün milletlere saygı esasına dayanır, ırkçılığa karşıdır, birleştirici bir niteliğe sahiptir. Halk, ulusun yaşayanlar bölümüdür. Yüreği yurt sevgisiyle dolu, ülke ve ulusun çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılmasını amaçlayan ve bu yolda çalışan, ulus çıkarını her zaman her yerde kendi çıkarının üstünde tutabilen herkes halktır. Atatürkçülüğün halkçılık ilkesi, fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanır. Milli egemenliği esas alır. Halkın kendi kendini yönetmesi demek olan demokrasiyi esas alır. Atatürk'ün halkçılık ilkesinde hiçbir kişi, aile ya da zümreye ayrıcalık tanınmaz. Atatürkçülüğün devletçilik ilkesi, Türkiye'nin en kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağını devletin yapması esasına dayanır. Uygulama mantığında devlet ve özel sektör asla birbirini yok etmeyecektir ilkesi vardır. Türkiye'nin o günkü ihtiyaçlarından doğduğundan Türkiye'ye özgüdür. Atatürkçülüğün laiklik ilkesi, vatandaşın din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü sağlamak ve korumak, devletin dini kurallara bağlı olarak yönetilmemesi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması esasına dayanır. Atatürk'e göre laiklik, dinsizlik, dine karşı olmak veya din düşmanlığı değildir. Laiklik, din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Yani devletin din kuralları yerine akla, bilimsel esaslara ve toplumun ihtiyaçlarına göre yönetilmesidir. Aynı zamanda laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün de teminatıdır. Atatürkçülüğün inkılapçılık ilkesi, zamanın gerisinde kalmış, fonksiyonunu yitirmiş kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi sağlayacak kurumların konması esasına dayanır. Ayrıca yapılan devrimleri sürdürme ve geliştirme azmini de ifade eder. Atatürk'e göre yapılan inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşüyle uygar bir toplum haline getirmektir. 5. Atatürkçü düşünceye göre laiklik, özgürlük, hoşgörü. Osmanlı Devleti'nde Musevi Teba 1494'te, Ermeniler 1567'de, Rumlar 1627'de kendi matbaalarını serbestçe kurabilmiştir. Müslüman yurttaşlarının matbaa kurabilmek için gerekli izni ve fetvayı 1727 yılına kadar beklemeye mecbur olmalarının sebebi hat sanatçılarının muhalefeti ve devletin teokratik yapıya sahip oluşu idi. Kanunların ve eğitim kurumlarının çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilemeyişi, mesela dini azınlıklara mensup genç kızların sahip oldukları eğitim imkanlarından Müslüman kız çocuklarının yararlanamaması, azınlıkların sahip oldukları birçok hak ve özgürlüklerden Müslüman tebaanın yararlanamayışı hep devletin teokratik yapısından ileri geliyordu. Cumhuriyet Türkiye'sinde herkes dini inançlarında ve ibadetinde hürdür. Ancak devlet işleri artık fetvalarla değil, aklın, bilimin, yurt ve dünya gerçeklerinin ve içinde yaşadığımız çağın gereklerine göre yürütülecektir. Teokratik devlet yerine laik devlet getirilmekle dini makamdan fetva almak zorunluluğu kaldırılmıştır. Atatürk, taassupsuzluk, hoşgörü, tolerans, başlığı altında kendi el yazısıyla şunları yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılamaz. Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini zorla başkalarına kabul ettirmesine müsaade edilmeyeceğini de belirten Atatürk, hürriyetin ancak herkese karşı taassupsuzluk göstermekle korunabileceği düşüncesindedir. Atatürk, insanların böyle bir hoşgörüye ulaşabilmelerinin taassubun kökünden kurumasının kolay olmadığını bilmektedir. Atatürk'e göre çeşitli inanışta kimseler birbirlerine kin, nefret besliyorsa, birbirlerini hor görüyorlarsa ve hatta sadece birbirlerine acıyorlarsa bu gibi kimselerde taassupsuzluk, hoşgörü yoktur. Bunlar mutaassıptırlar. Taassupsuzluk, hoşgörü o kimsede vardır ki vatandaşının veya herhangi bir insanın vicdani inanışlarına karşı hiçbir kin duymaz, aksine saygı gösterir. Yine Atatürk'e göre hoşgörünün yaygınlaşması ve huy haline gelmesi fikri terbiyenin yüksek olmasına bağlıdır. İnsanlar arasında bağnazlığın ilk bakışta sanıldığından daha yaygın olduğuna dikkat çeken Atatürk, bağnazlık ile vicdan ve düşünce özgürlüğü arasında sürüp giden mücadelede bağnazlığı etkisiz hale getirmek için devlete de görevler düştüğü görüşündedir. Devlet, vicdan ve düşünce özgürlüğünü hoşgörüden yoksun kişi veya zümrelerin saldırısından korumakla yükümlüdür. Atatürk, yurtta barış, huzur, birlik ve dirlik isteyen, fakat düşünce özgürlüğünün değerini de bilen, huzur ve asayiş ile mezar sessizliğini birbirine karıştırmayan bir önderdir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri hür, vicdanı hür kuşaklarla yükseleceğini ısrarla anlatmıştır. Vicdan ve düşünce özgürlüğü aslında devletin insanlara bağışladığı bir lütuf değildir. İnsanın elinden kimsenin alamayacağı vazgeçilmez, devredilmez bir haktır. Bu hakların bulunmadığı bir yerde insan haysiyeti korunamaz. Bugün pek çok ülkede hoşgörü ve vicdan özgürlüğü dini bağnazlığın yerini almıştır. Totaliter ideolojiler hür ve demokratik düzeni yıkmak için örgütlenir, eyleme geçerlerse, şiddete başvururlarsa bu hukuk devletinin ölçüleri içinde başka korunma tedbirleri de gerektirebilir. Ülkelerin içinde bulundukları şartlar, tehdit ve tehlikenin derecesi her zaman aynı olmadığı gibi toplumun tepkileri de ülkeden ülkeye değişmektedir. Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabı için yazdığı sayfalarda bu konuyla ilgili olarak şu düşünceye rastlıyoruz. Gerçi hür olmak herkesin hakkıdır ve bunun için gerçek hürriyetçiler, hürriyetçi olmayanlara karşı da geniş davranılmasını isterler. Fakat bunların hiçbir zaman ayakları bağlı olduğu halde kurbanlık koyun durumuna razı olacakları asla kabul olunmamalıdır. Atatürkçü anlayışta hoşgörü kayıtsızlık anlamına gelmez. Özgürlüğe inananlar için bağnazlığa ve her türlü diktacı totaliter ideolojiye karşı hür demokratik rejimin ve hukuk devletinin gereklerine daima saygılı kalarak hür düzeni savunmak hem bir hak hem de bir görevdir. Atatürk'ün önderliğinin nitelikleri şöyle sıralanabilir. 1. Değerli, başarılı, kişiliğini önceden topluma kabul ettirmiş olması. 2. Toplumun eğilimlerini, isteklerini, gelişme yönünü tüm genişliğiyle kavraması. 3. Tespit ettiği eğilimleri ortaya koyup kabul ettirmesi. Bu amaca varmayı sağlayacak yolları tespit edip uygulaması. 4. Amaca varmak için gerekli güçleri oluşturması. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Müdafaa Hukuk Devleti Dernekleri, Heyeti Temsiliye, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti, olayları iyi tanımlaması, anlamlandırıp değerlendirmesi, olaylara uygun girişimlerde bulunması. 5. Bireylerden her birinin yeteneğini, niteliğini ve neler yapabileceğini bilmesi ve her birinin yeteneğine uygun şekilde görevlendirmesi. 6. Amaca giderken karşılaşacak durumları, çıkabilecek zorlukları, engelleri önceden hesaplaması, onlara karşı en uygun önlemleri alması. 7. Zamanın, olayların, kendi kişisel tutkularının üstüne çıkabilmesi, böylece toplumun o günü ve geleceğiyle bütünleşebilmesi. Atatürk'ün yazdığı en önemli eser Nutuk'tur. Bu eser Türkiye Cumhuriyeti'nin 1919-1927 yılları arasında geçirdiği gelişmeleri belgelerle destekleyerek anlatır. Atatürk 29-10-1933 tarihindeki 10. yıl nutkunu "Ne mutlu Türk'üm" diyene cümlesiyle bitirmiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir kuruluşu olan UNESCO, 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum yılını tüm dünyada kutlamıştır. Ulusal güvenlik. 1. Güvenlik ve ulusal milli güvenlik kavramları. A. Güvenlik kavramı. Güvenlik kavramı insanlığın başlangıcından itibaren birey, toplum ve ulus temelinde var olmanın ve devamlılığı sürdürebilmenin temel unsurlarından biridir. Güvenlik bireysel anlamda bakıldığında bireyin varlığına ve sahip olduklarına ilişkin endişe bütününü anlatmaktadır. İşlevsel olarak güvenlik amaca ilişkin bir ifadedir, varlığın korunması, sürdürülmesi iradesini tanımlamaktadır. Bireylerin ve toplumların en temel güdüsü ve en ilkel ihtiyacı olan güvenlik karşılanamadığı takdirde toplumların özgürlük ve refahı gerçekleştirmeleri mümkün olamamaktadır. Bu nedenle güvenlik refahın temeli olarak görülmektedir. Güvenlik sözlükte toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu emniyet şeklinde tanımlanmıştır. İnsanın varoluşundaki özgüvenlik ihtiyacı toplumların sosyal teşkilatlanmasına paralel olarak toplumun korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve toplumların korunması değişik biçimlerde karşılanmıştır. Toplumların devletleşme düzeyine ulaşmasından itibaren bu defa devletin korunması gündeme gelmiş ve bu ihtiyaç organize edilmiş silahlı güçlerle sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte güvenlik, silahlı kuvvetleri ilgilendiren bir alan olarak görülmüş ve devletler askeri güçlerinin savaş kabiliyetini artırmaya yönelmişlerdir. Güvenlik kavramı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra evrensel boyut kazanmaya başlamış, bir sosyal bilim kavramı olarak bilimsel çalışmalara ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra konu olmuştur. Güvenlik tanımlaması güç bir kavramdır. Öncelikle güvenlik kavramından ne anlaşılması gerektiği, güvenliğin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği konusunda dünyada görüş birliği sağlanamamıştır. Bununla birlikte uluslararası temel anlaşmaların ortaya çıkış sebepleri, ortaya konuluşlarındaki ilkeler ve bütünün yorumundan güvenlik olgusunun sadece savaş, silahlı çatışma, kuvvet kullanma hallerinde değil, başta ekonomik, çevre, sağlık, sosyal ve eğitim olmak üzere bir bütün olarak ele alındığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 55. maddesi bu hususu teyit eder mahiyettedir. Anlaşmanın bu maddesine göre uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası ekonomi, sosyal, kültür, eğitim ve sağlık konularıyla yakından ilişkilidir. Diğer taraftan Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı son senedenin başlangıç bölümüyle devletler arasında işbirliğine ilişkin bölümünde ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1987 yılındaki Silahsızlanma ve Kalkınma Konferansı'nda da benzeri ifadelere yer verilmiştir. Güvenlik tüm uluslar için başta gelen bir önceliktir. Güvenlik aynı zamanda hem silahsızlanma hem de kalkınma için temel oluşturmaktadır. Güvenliğin sadece askeri yönü yoktur, aynı zamanda siyasi, ekonomik, insani ve çevresel boyutları bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Anlaşması ve gerekse uluslararası diğer düzenlemeler çerçevesinde güvenlik kavramının genel bir çerçeveye oturtulamayacağı ve ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal her konunun güvenlik boyutunun olduğu, ayrıca insanların ve toplumların en temel güdüsü ve en ilkel ihtiyacı olan güvenliğin karşılanamaması halinde toplumların özgürlük ve refah arayışlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. Milli güvenlik kavramı ve kapsamı. B. Korunma isteğiyle ortaya çıkan ve korunma dürtüsüyle kurumsallaşma eğilimine giren güvenlik, fonksiyonel olarak personel kişi güvenliği, sektör güvenliği ve kamu güvenliği ile milli güvenlik gibi çeşitli alanları ihtiva etmektedir. Milli güvenlik güncel sözlükte devletin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması şeklinde tanımlanmaktadır. Milli güvenlik bazen kamu düzeni ve emniyeti olarak anlaşılmaktadır. Ancak bu şekilde anlaşıldığında milli güvenlik adeta genel asayiş hizmetine indirgenmiş olmaktadır. Oysa milli güvenlik asayiş hizmetinin de üzerinde güvenliğin en üst yapısı ve toplam güvenliğin bir şemsiyesi konumundadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce milli güvenlik yalnız milli savunma olarak düşünülürken bu savaştan elde edilen tecrübeler ışığında milli savunma kavramı topyekün güvenlik ve günümüz deyimiyle milli güvenlik kavramına dönüşmüştür. Günümüzde küreselleşmenin yarattığı dinamik ortamın da etkisiyle ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik tedbirler farklılaşmış ve bu durum Soğuk Savaş dönemindeki askeri güce dayalı klasik güvenlik kavramını değiştirmiştir. Milli güvenlik her geçen gün kapsamı sürekli genişleyen bir kavram haline gelmiş, kavramdaki bu gelişim bir devletin ve ulusun varoluşu ile eşdeğer anlam kazanarak devlet yönetimlerinde hakim unsur olmuştur. Milli güvenlik kavramının temel olarak ekonomik, hukuki ve siyasi yönleri bulunmaktadır. Milli güvenlik kavramı ile ekonomi ve maliye bilimi arasında yakın bir ilişki ve bağ bulunmaktadır. Milli kaynakların, bütçenin iç ve dış tehlikelere karşı nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağı hususu bir ekonomi ve maliye sorunudur. Milli güvenliğin sağlanmasında ülkenin kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Zira askeri gücün kullanılmasındaki güçlükler nedeniyle 1970 yılından itibaren bazı ülkeler ekonomilerini milli güvenliklerini sağlamak amacıyla aktif ve etkili bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda devletler birbirlerine ekonomik ambargo uygulama, ticaret ambargosu koyma, malları boykot etme ve ulaşım araçlarını kendi ülkelerine sokmama gibi önlemler almışlardır. Böylece ekonomi bir ülkenin milli güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek bir hale gelmiş, beraberinde ekonominin güvenliği ve güvenliğin ekonomisi gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Milli güvenlik kavramının anayasada temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında bir sebep olarak kabul edilmesi, milli güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda Bakanlar Kurulu ile Milli Güvenlik Kurulu'nun sorumlulukları anayasa ve kanunla belirlenmiş olması, ayrıca milli güvenliğe ilişkin tanımın 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu'nda yapılmış olması hususları da kavramın hukuki göstergelerini teşkil etmektedir. 1982 Anayasası'nın kabulünü müteakip 1983 yılında hazırlanan 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu'nda milli güvenliğin tanımına yer verilmiştir. Bu tanıma göre milli güvenlik, devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasıdır. Milli güvenlik kavramının diğer bir boyutu ise siyasi yönünün bulunmasıdır. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde milli güvenlik ile ilgili tedbirlerin alınması ve uygulanması sorumluluğu Bakanlar Kurulu'na aittir. Milli güvenlik tanımında yer alan hususlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hayati öneme haiz, kolayca anlaşılabilen milli değerleridir. Bu değerleri özetle aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür. Anayasal düzen. Anayasanın temel ilke esas ve hükümlerine karşı kurulmuş olan düzendir. Buradaki düzen tabiri anayasanın birinci kısım genel esaslar ve üçüncü kısım cumhuriyetin temel organlarında açıklanan devletin ana kuruluş yapısını kapsamaktadır. Anayasal düzenin kapsamında egemenlik, hükümranlık, siyasal bağımsızlık, devletin mevcudiyeti ve rejimin hayatta kalması, hayatiyet unsurları vardır. Bu unsurlara yönelik anayasanın 1. ve 2. ve 6. maddelerinde özet olarak devletin şeklinin cumhuriyet olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu belirtilmiştir. Milli varlık, TDK güncel Türkçe sözlüğüne göre bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel değerler ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünüdür. Milli bütünlük kavramı, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğün yanında manevi değerlerden milli şuur, milli birlik ve beraberlik ruhunu da kapsamaktadır. Tanımda yer alan ahdi hukuk kavramı ise bir devletin var olması, bağımsızlığı, hükümranlık hakkı, sınırlarına ilişkin bir veya birden fazla devletle yaptığı karşılıklı beyan ve kabulleri ihtiva eden ve anlaşma ve antlaşmalarla gerçekleşen hukukunu içermektedir. Lozan Antlaşması ve Montreux Sözleşmesi Türkiye için ahdi hukuk kapsamında verilebilecek en önemli iki örnektir. Diğer taraftan milli güvenlik kavramının tanımındaki hayati öneme haiz değerler Türkiye Cumhuriyeti'nin milli menfaatlerinin temelini teşkil etmektedir. Bu çerçevede milli güvenlik kavramının milli menfaatler ile özdeşleştiğini de belirtmek mümkündür. Milli güvenliğe ilişkin tanımlar analiz edildiğinde milli güvenlik kavramının kapsamında 3 unsurun bulunduğu anlaşılmaktadır. Milli güvenlik kavramındaki ilk unsur milli menfaatlerdir. Menfaatin sözlük anlamı yarar, çıkar, faydadır. Milli menfaat devletin bekası ve milletin vefanı sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır. Bu tanıma göre milli menfaat kavramı yalnız devletin beka ve güvenliğini değil, aynı zamanda milletin refahını da kapsamaktadır. Aslında bugüne kadar cereyan eden savaşların çıkış sebeplerinin büyük ölçüde ekonomik nedenlere ve ülkelerin refah seviyelerinin iyileştirilmesi amacına dayanmış olması, milletin menfaatinin sağlanmasının milli menfaat kavramı içerisinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu göstermektedir. Milli menfaat kavramı ile ilgili bir kavram da milli hedeflerdir. Milli hedef elde edilmeleri halinde milli menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlardır. Bu sonuçlar somut eylem veya kazanımlardır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere milli menfaatlerle milli hedefler arasında amaç-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Devletlerin milli menfaatleri ve milli hedefleri tarihi, coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyokültürel nedenlerle aynı değildir. Bu husus milli hedeflere ulaşılması gayretlerinde devletler arasında çeşitli yapı ve özelliklerde tehditlerin oluşmasına ve kullanılmasına sebep olmuştur. Bu nedenle milli güvenlik kavramının kapsamındaki ikinci unsur da tehditlerdir. Tehditler günümüzde ülkelerin kendi algılamalarına göre risk, potansiyel tehdit, tehdit kavramları için biçiminde şekillenmiştir. Potansiyel tehdidin her an tehdide, risklerin potansiyel tehdide veya süratle tehdide dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle sadece tehditler değil, potansiyel tehdit ve risklerin de sürekli takip edilmesi ve bunlara karşı da tedbirler geliştirilmesi gereklidir. Dünyadaki küreselleşme olgusunun olumsuz etkileri ile teknolojideki hızlı gelişmeler tehdit kapsamının sürekli olarak genişlemesine neden olmaktadır. Bu kapsamda tehdit ve riskler doğrudan veya dolaylı olarak gelişebilmekte, boyut değiştirebilmekte, bazı durumlarda da tanımsız ve belirsiz hale gelebilmektedir. Günümüzde soğuk savaş dönemindeki belirgin askeri tehdidin yerine terörizm, bölgesel ve ülke içi kriz ve çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, balistik füze sistemleri, siber terörizm, deniz haydutluğu, korsanlık, sınır aşan örgütler gibi çok boyutlu ve asimetrik tehditlerin yeni güvenlik ortamına hakim unsurlar olduğu görülmektedir. Keza küresel ısınma, iklim değişikliği, kıtlaşan enerji, su ve gıda kaynaklarının paylaşımında artan rekabet, salgın hastalıklar gibi sorunlar 21. yüzyılda güvenliği etkileyen unsurların çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Tehdit ve risklerin sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için istihbarat sisteminin yönlendirilmesine ve elde edilecek bilgiler doğrultusunda bir tehdit ve risk değerlendirmesi yapılmasına ihtiyaç vardır. Milli güvenlik kavramının kapsamındaki üçüncü unsur ise tehditlere karşı tedbir almadır. Milli güvenliği sağlamak her devletin öncelikli görevidir. Bu kapsamda her ülkenin kendi tehdit risk algılamalarına göre bir milli güvenlik siyaseti belirlemesi ve uygulaması gerekmektedir. Milli güvenliğin ölçüsü, tehdit ve risklerin varlığı ve devletin bu tehdit ve risklere karşı toplumu koruyabilme yeteneği ile orantılıdır. Bu yetenek milli güçtür. Güç, mevcut imkan ve kabiliyetlerin kullanılması ile elde edilen verimliliktir. Bu imkan ve kabiliyetler maddi olabileceği gibi manevi nitelikte de olabilir. Muhtelif dokümanlarda milli güce ilişkin değişik tanımlamalar yapılmıştır. Diğer taraftan milli güce ait maddi ve manevi unsurların nasıl tasnif edileceği konusunda tam bir anlayış birliğine varılmış değildir. Bununla birlikte halen milli güç unsurlarının coğrafi, siyasi, ekonomik, askeri, demografik, psikososyal ve kültürel, sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik güç olmak üzere 7 grupta toplanması genel kabul görmektedir. Bu çerçevede milli güç, bir devletin milli menfaatlerini sağlamak ve milli hedeflerini elde etmek için kullanabileceği insan gücü, coğrafi, ekonomik, askeri, politik ve idari, psikososyal ve bilimsel teknolojik güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların toplamıdır şeklinde tanımlanabilir. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 58.